Ayrım 14, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 151. Şafak diyalize girdiği için artık çalışamıyor oluşuna ayıflanıyor, ekonomik yönden bunalıyordu. Kendini yetersiz hissediyor, ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayamamasına üzülüyordu. Başkalarına gebe kalması ve yıllar sonra tekrar aileden harçlık istemek acı veriyordu. Bu durum ağrına gidiyordu. Sonunda burs bulunmuş, fakülteye gitmek için yol masrafı sorunu çözülmüş. Ancak özel diyaliz merkezinde diyalize girebilmek için SGK'nın zorunlu kıldığı üzere her ay düzenli olarak sigorta priminin ödenmesi sorunu tekrar ortaya çıkmıştı. Her ay abisinin bir tanıdığının iş yerinde işe başlıyor, haftanın en az 12 saatini diyalize harcaması ve günlük dersleri için ayırması gereken 1-2 saatlik zaman dilimi işveren için problem oluyordu. Üstüne üstlük yapılabilme ihtimali olan denetimlerin sonucunda yokluğunun farkına varılabilme korkusu yüzünden ay sonunda sadece sigorta primi ödenip iş yerinden çıkışı veriliyordu. Çalışmak zorunda olup çalışamama durumu onu diyaliz tedavisinden daha çok yoruyordu. Zor bir karar verip fakültenin ilk yılında sağlıklıyken çalıştığı mağaza yetkilisiyle görüşmüş, çalışmasının zorunlu olduğunu ve sigorta primlerinin yatırılmasına devam etmelerini istemişti. Yetkili kişi hem okuluna hem de diyaliz tedavisine gitmesinin çalışma saatleri içinde mümkün olamayacağını dile getirmiş, seni engelli kadromuza alalım ve sigorta primini yatıralım. Ancak sen çalışma ve biz de asgari ücretin 1/3'ünü sana maaş olarak verelim diyerek genç adama bir teklifte bulunmuştu. Şafak başka şansının olmadığını düşünerek mecburen kabul etmişti. Ailesinden para almak zoruna gitse de o gün annesiyle birlikte düğün için kıyafet alacaktı. Salih ile Mehmet diyaliz tedavisi alan bir çiftin evlenebilme cesaretlerini günlerce konuşmuşlar, onlara gıpta ile bakmışlardı. Mehmet gönüllü olarak diyaliz merkezine yardıma gittiği zamanlarda onlarla karşılaşmış, hazırlıklar hakkında sohbetler etmişlerdi. Onların hayata tutunmak için gösterdikleri azme hayranlık duymuştu. Onların hayata olan bu tavırları genç adama örnek teşkil etmişti. Mehmet yüreğinin iyileşmesinin yanında ayaklarının üzerinde durmak için elinde ne çok sebebi olduğunun farkına varmıştı. Merkezde çalışmak bıraktığı yerden hayatına devam etmek için manevi açıdan güçlenmesine yardımcı olmuştu. Madde kullanmaya başladıktan sonra yaşam becerisi sekteye uğramıştı. Kendi elleriyle hayatını kısmi felce uğratmıştı. Şimdi ise yetilerini yeniden kazanan tüm uzuvları, organları, kasları hayatı kucaklamak için dört nala koşmak istiyordu. Özgürlüğünü tam olarak ilan eden bedene esaretten kurtulduğunu ispat etmişti. Artık yüreği de geçmişten bağımsız hissedebiliyor, iyiye, güzele dair ne varsa içinde nefes almasına izin veriyordu. O gün düğün için alışveriş yapmışlar, yeni kıyafetlerin içinde çocuklar gibi sevinç içindeydiler. Uzun zamandır kendilerini böyle mutlu hissetmemişlerdi. Mutluluğun bıraktığı tatlı bir telaşın önderliğinde hazırlanıp evden çıkıyorlardı. Kapının önünde Sedef ile karşılaştılar. Sedef, siz daha çıkmadınız mı? Mehmet, arkadaşın süslenmesini bitiremedi. Salih, bakma sen ona, alışveriş bitmedi. Sedef, belli, üstünüzden başınızdan. Mehmet, asıl sen elbisene bak, gelinden daha çok dikkat çekeceksin. Salih, neyse Allah'tan hep kadınlar olacak orada. Mehmet, daha kötü ya. Sedef, o nedenmiş? Mehmet, erkek annelerin hepsi orada olacak, kuzucuklarına münasip bir kız bulmak için, başka neden olacak? Sedef, hadi oradan, öyle şey mi olurmuş? Salih, sen arkadaşımı ne sanıyorsun bakayım Memo? Onda kandırılacak göz var mı? Sedef, evet ya, az görüyorum diye tamamen gözü kapalı mı sandın beni? Mehmet, asla, ne haddime, sen hepimizden cinsin valla. Sedef'in annesi yanlarına gelmişti. Sedef'in annesi, daha ne yapıyorsunuz burada? Hadi ama kızım, narinler aşağıda bekliyorlar. Siz de geç kalmayın oğlum, ayıp olur. Yapılan ikazın ardından herkes telaşla çil yavrusu gibi dağılmıştı. O akşam kına gecesi yapılacaktı. Erkekler Halil'in amcasının evinde buluşacaklar, kınayı amca yakacak, türküler ve şarkılar eşliğinde eğlenilecekti. Halil halinden çok mutlu olarak erkenden gelmiş, evdeki hazırlıkları yapmış, yiyecek ve içecek alışverişini kuzeniyle birlikte bitirmişlerdi. Akşam olmuş, davetliler birer ikişer gelmeye başlamışlardı. Işıl büyük bir organizasyon istememişti. Arkadaşlarını, diyalizde çalışan hemşirelerini ve kuzenlerini evine çağırmakla yetinmişti. O akşam herkesin heyecan duymasına, hayaller kurmasına, hayatta her şeyin iyi gideceğine dair umutları yeşertmesine vesile olmuştu. Güle ağlaya bir akşam geçirmişler, hafızalarına eğlence dolu bir anıyı daha eklemişlerdi. Ertesi gün herkes yorgun argın diyalize gitmişti. Eylem'in kan fosfor değeri yükselmiş, geceden beri kaşıntısı vardı. Nari'nin mide bulantıları, el ve ayaklarında hissizlik başlamış, kan potasyum değeri yükselmişti. Hafta sonunda 2 gün diyaliz tedavisine ara verilince hastaların kan üre değerleri yükselmiş, vücutlarında biriken sıvı miktarı artmıştı. Kimisi uyuyor, kimisi sohbet ediyordu. Sedef her şeyin iyi gideceğine dair ışılı tezkiye ediyor, Eylem aklını başka şeylerle meşgul etmek için olur olmaz her konudan bahis açıyordu. Diyaliz tedavisi sona ermişti. Şafak kendini yorgun hissediyordu. Efe'nin ayak parmaklarına kramplar giriyordu. Sedef'in tansiyonu düşmüştü. Hemşireler her birine gerekli müdahaleyi yapmışlar, sorunsuz merkezden ayrılmalarına yardımcı olmuşlardı. Servislere binilip evlerine dağılmışlardı. Akşam erken uyunmalı, dinlenmeli ve ertesi güne hazır olunmalıydı. Ne de olsa düğün günü çok yorulacaklar ve bir sonraki gün tekrar diyalize gidilecekti. Işıl bir türlü uyuyamamıştı. Heyecandan ve stresten yatağında bir sağa bir sola dönüp durmuştu. Düğün gününün hafta içinde oluşu da içine sinmemişti. Hiç kimsenin gelemeyeceği duygusuna kapılmıştı. Hafta içinde düğün salonlarının fiyat açısından daha uygun olduğunu biliyor ve tarih alırken de kabul etmiş olmasına rağmen yatağında türlü düşüncelerin peşinde kendini buluyordu. Işıl sabah erkenden şiş gözler ile uyanmıştı. Doğru dürüst kahvaltı yapmadan hazırlanmış, kuaförün yolunu tutmuştu. Saçı makyajı yapılmış, kuzenleri onu oyalamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Halil ondan önce hazırlanmış, düğün arabası ile onu almaya gelmişti. Evlerinin önüne geldiklerinde arkadaşları davul ve zurna sesleriyle onları karşılamışlardı. Tanıdıkları, sevdikleri herkes eve gelmiş, onların yanlarında bulunmuşlardı. Kız evine bir anda bir hüzün bulutu yayıldı. Işıl teyzelerine, annesine ve babasına tek tek sarılmıştı. Sevinç gözyaşları yanaklara süzülmüştü. Evin tek kızı ve evladı yuvadan uçuyordu. Amcası, "Abi niye üzülüyorsun? Kızımız uzağa gitmiyor ki, 2 bina ötede oturacak," demişti latife ederek. Babası kızına tekrar sarılarak uğurlamıştı. Evden sırayla çıkılıp araçlara yerleşilmişti. Hep beraber aynı anda hareket edilip arka arkaya konvoy halinde gidilmişti. Düğün saati gelmiş, tüm davetliler yerini almış, salon dolmuştu. Gelin ve damat çok sevdikleri bir müziğin eşliğinde salona giriş yapmışlardı. Bir anda alkış tufanının içinde kendilerini bulmuşlardı. Selin nikah masasında oturan gençlerin imza atma merasimi esnasında kendi düğünü ve kurduğu hayalleri aklına gelmişti. Ardından onları hayal kırıklıkları takip etmişti. Boşanma kararını verdiren kocasının onu komşusu ile kendi yatağında aldatışı aklına geldi. Evini terk edip Ankara'ya kuzeninin yanına gelişi hayal meyal gözünün önünde canlanmıştı. Yaşadıkları film şeridi gibi akıyordu sanki zamanın içinde. Bir avukatlık bürosuna işe girişi, kocasının hep onu rahatsız edip huzursuz edişleri, adamın inat edip zorluk çıkartarak boşanmak istememesi yüzünden 6 yıl süren mahkeme salonlarını tek tek anımsamıştı. Kocasının tüm çirkefliğine rağmen yıpratıcı bu süreçte temyiz davasını da açmış, sonunda boşanabilmişti. Düğün tüm ihtişamıyla devam ediyordu. Masada oturanlar çekiştirilerek zorla sahneye götürülüyor, danslar ediliyor, oyunlar oynanıyordu. Takı merasimine geçilmiş, herkes gönlünden geçen hediyelerini gelin ve damada takdim etmişti. Uzun süren aradan sonra oynamaya devam edilmişti. Yöresel ezgiler eşliğinde halaylar eksik olmuyordu. Gece olağanüstü bir harikalık içinde sürmüş, herkese kısa gelen bir zaman diliminde bitmişti. Mutluluğun ve esenliklerin etkisinde gelin ve damada temenniler edilmişti. Kimse ayrılmak istemese de sabah kimisinin işe, kimisinin diyalize gitmesi gerekiyordu. Ertesi gün diyalize gidilmişti. Tatlı bir yorgunluk bedenlerde geziniyordu. Halil ile Işıl'ı görenler tebrik ediyorlar, neden tatile gitmediklerini soruyorlardı. Halil, düğün masraflarını bitirelim, yaza rahatça gideriz yanıtını veriyordu. Işıl, okul var şimdi diyordu kimilerine. Düğünün güzelliği, giyilen kıyafetler, kimin nasıl oyun oynadığı hakkında sohbetler ediliyordu. Diyaliz öncesinde Işıl'ın kan fosfor değeri yükselmiş, kaşıntısı olmuştu. Şafak'ın kan potasyum değeri yükselmiş, mide bulantıları olmuş, el ve ayaklarında hissizlik oluşmuştu. Halil'in kan üre değerleri yükselmiş, mide bulantısı ve nefes darlığı baş göstermişti. Bir başka salonda ise misafir hastanın yaşadıkları konuşuluyordu. Doğu illerinin bir tanesinden gelen yaşlı hasta, yaşadığı yerde diyalize girdiği merkezde onlara kötü davranıldığını anlatmıştı. Asansör düğmelerinden bir tanesine yanlış bastığı için ceza verilmesinden, hastalarda diyalize alınmam korkusunun olmasından, hastaların haklarını bilmemesinden ve aramamasından bahis etmişti. Anlatılan hikaye salondaki hastalarını hayata umutsuz bakmalarına yol açmış, sonu olmayan tedavinin ağırlığı onları yormuştu. Hemşireler yaşlı kadının haline üzülmüşler ama konuşulan konu hakkında yorum yapmamışlardı. Bazıları hastaları ile ilgili hemşirelerdi, bazıları ise ilgisizlerdi ve sadece işini yapan hemşirelerdi. Bazıları ise tedaviyi dahi umursamayan hemşirelerdi. Bir başka salonda başka konular konuşuluyordu. Hastaların diyalizde verilen yemeğe önem vermeleri, tedaviden ise bir haber olmaları, diyalizle beraber şeker ve tansiyon değerlerinin yükselmesinin fiziksel olarak vücutta yarattığı etkilerinden bahsediliyordu. Konuşan hastalardan bir tanesi hamileydi, her gün diyalize girmek zorundaydı. Ayda bir KG olmak üzere kuru ağırlığı arttırılıyordu. Hamile olan hasta bir başka hasta ile beraber diyalizde Kur'an okuyorlardı. Diyaliz tedavisi sonunda Sedef yorulmuştu. Selin'in el ve ayaklarına kramplar girmişti. Diyaliz tedavisi bitmiş, hastalar servislere binmişlerdi. Servis şoförleri, kimisi ilgiliydi, hastaya yardımcı olmaya çalışıyordu. Kimisi sadece işini yapıyor, her yeri idare ediyordu. Kimisi de dedikoducuydu. Her sorunu hastaya yansıtan, araca inip biterken hastaya yardım etmekten yüksünen kişilerdi. Halil ile Işıl diyalizden çıkıp evlerine gelmişlerdi. Kendi evlerinin olması onlara garip geliyordu. Henüz bu aitlik fikrine alışamamışlardı. Yıllarca hayalini kurdukları aynı hayatı paylaşma olanağına sonunda kavuşmuşlardı. Düğün hazırlıkları esnasında koşuşturmaktan yorulmuşlar, telaştan yaşadıkları güzel duyguların farkında olamamışlardı. Tüm eksiklerine rağmen içinde mutlu olacakları hayatlarına başlamışlardı. Mutfakta yemek için atıştırmalık bir şeyler hazırlıyorlardı. Halil acemice domatesleri keserken bir an duraladı. Ömrünün kalan kısmını beraber yaşamak istediği kadının yüzüne baktı. Hınzır bir gülümseme dudağının kenarına yerleşmişti. Genç adam bir de o kadar stres yaptı, hiçbir şey yetişmeyecek diye. Baksana, hiçbir eksiğimiz yok çok şükür deniz gözlüm demişti. Aldığı her nefeste kelimelerinde sevgisinin katmerlenmesini istercesine. Işıl hazırladığı masadan başını kaldırmadan, ben böyleyim ne yapayım? Aceleci, telaşlı, sabırsız. Sen en çok bu hallerimi sevmiyor musun? Dedikten sonra meşhur kahkahalarından bir tanesini atmıştı. Yemekte birbirlerini ilk gördüklerinde üzerlerinde hangi giysinin olduğundan, aşklarının nasıl başladığından, ailelerinin ilk öğrendiklerinde nasıl tepki duyup karşı çıktıklarından ve diyalizin tüm yaptırımlarına, tüm zorunluluklarına rağmen sevgilerine inanmalarından bahsetmişlerdi. Aşklarına sahip çıkışlarına zaman içinde aileleri de saygı duyup durumu kabullenmişlerdi. Işıl o günleri anımsayınca tatlı bir minnet duygusunun içinde kendini bulmuştu. Sevdiği adamın inancı ve sabrı olmasaydı bu günlere gelemeyeceklerini biliyordu. Mutluluğun izinde kalbinde nefes alan duygular eşliğinde sevgiyle kocasına sarıldı. Ayşe organ nakilli bir hastaydı. Nakil sonlanmaya başlamıştı. Bir ay önce haftada 3 kez diyalize girmesi planlanmıştı. Halil ile Işıl diyalizden bir gün sonra arkadaşlarını ziyarete gitmişlerdi. Müşahede odasında bir yatak, içinde öylece uzanmış yatan bir kız vardı. Yorgun kollarını kımıldatmaya takati kalmamıştı. Omzuna bir kateter takılmıştı. Küçük bir operasyon ile müdahale edilmiş, diyaliz tedavisi alabilmesi için kalbe giden ana damarlara yol açılmıştı. Omzu ağrıyordu. Açılan, tahrip edilen yerinden çok kalbi ağrıyordu. Hiçbir ağrı kesici dindirmeyecekti, biliyordu. Kırgındı biraz hayata, daha çok yaradana. Ona neden diyordu, neden ben, neden bu hastalık soruları ile başlayan sorgulamasının sonu gelmiyordu. Ne zaman bitecekti ıstırabı bilmiyordu. Yıllar boyunca uzun süren tedaviler olmuştu. Sayısız ameliyat, operasyon geçirmişti. Artık yorgundu. Yorgunluğu ve bıkkınlığı tek gerçeği olmuştu. Gerçekten çok yorulmuştu. Okyanusları geçmişti, yorulmamıştı. Sayısını hatırlamayacağı kadar çok ölümden dönmüştü. Kimi zaman yanlış bir tedavi sonucunda yolun sonuna gelmişti. Kimi zaman ise hayatından kendi vazgeçmişti. Çizginin diğer tarafına geçmeyi gönüllü istemişti ama olmamıştı. Tanrı yarattığı dünyaya geri uğurlamıştı. Yara bere içinde bir sandalda çul çaputla birleştirilmiş yelkeninde tek kürekle yol almıştı. Her şeye rağmen yolculuğunu tamamlamıştı. Bir liman bulmuş ayakta kalmıştı. Peki şimdi neden bu kadar yorgundu? Bitap düşmüştü, yılgındı, hayatın yükünden bıkmıştı. Nakil olan böbrek artık yeteri kadar çalışmıyor, görevini yerine getirmiyordu. Diyalize girmesi gerekiyordu. Onun için buraya kadar yaşadıkları olması gerekendi. Mecburen katlanıyordu. Mecburiyetleri zaten vardı ve haddinden fazlaydı. Hayatını örselemişti ama ayak uydurmaya çalışıyordu. Uygun şekilde yaşamaya özen gösteriyordu. Hayatının ana taşı diyaliz olmuştu. Haftanın 3 günü gitmesi gereken bir yerdi. Her gidişinde en az 4 saatini ayırması gereken bir mekandı. Bunlara katlanıyordu. Kabul etmese de olması gerekenlere zoraki rıza gösteriyordu. Elinden geleni yapıyordu, üzülmüyordu. Yapamadıklarına, özlemlerine, eksik kaldıklarına, yarım bıraktıklarına keşke diyerek yad etmiyordu. Diyaliz vardı, geride kalanlar ise var olmaları rüyaydı, biliyordu. Hayıflanmıyordu da, mutluymuş gibi yapıyordu, öyle olmaya çalışıyordu. Bir evi, bir eşi, bir çocuğu olmasını istiyordu. Biliyordu, olamazdı. Yaşıtlarının olduğu gibi normal, sıradan bir hayatı olsun istiyordu. Olamazdı. Onun diyalizi vardı. Diyaliz tedavisinin bütün getirdiklerini, olması gerekenlerini öylesine kucaklamış, sımsıkı sarılmışken ağırlığı kollarını yormuştu. Artık taşıyamıyordu. Diyalize girmesi için kullanılan damarlarında pıhtı oluşmuş, uzun yıllar organ nakli için ilaç kullanmaktan deforme olmuştu. Diyalize girmesi şarttı, hayati önem taşıyordu. Hemen kalbine kateter takmışlar, diyaliz tedavisini almışlardı. Uzandığı yatağında düşünceleri duygularına karıştı, yüreğinden taştı, ağlamaya başladı. Nedenini bilmediği bir hüzün kalbine oturmuştu. Ne olmuştu ki şimdi? Altı üstü fistülü durmuştu, çalışmıyordu. Nereye kadar süreceği, nerede biteceğini bilmediği tedavisinde yeni bir durağa gelinmişti. Duruyordu, öylece kalmak istedi, akıp giden hayatına bakıyordu. Yanaklarını ıslatan damlalar her düştüğünde ateş oluyor, dokunduğu yeri yakıyordu. Yangınına su olur, söndürür sandığı gözyaşları bir kıvılcımı kor etmişti. Bundan sonra ne olacaktı, hep böyle mi sürecekti? Devamı belli olmayan, bir sonrasında ne geleceğini kestiremediği hastalık süreci nerede son bulacaktı? Bilmiyordu. Diyaliz uğruna heba ettiklerine baktı. İşi, aşkı, aşı onu terk etmişti. Önce işini kaybetmişti. Haftada 12 saatini diyalize ayıran birini kimse iş vermek istemiyordu. Sonra aşkı ondan vazgeçmişti. Artık hastaydı. Kendisine bir çocuk veremeyeceği gerekçesiyle terk edilmişti. Hayat zordu onun için. Hep de aynı şiddetiyle devam etmişti. Ayakta kalabiliyor, direnebiliyordu diye mi bunca eziyetti? Bilmiyordu. Annesi kapıyı açıp içeri girdi. Onu çok özlediğini birden fark etti. Bir de çok yalnız oluşu. Tek başına değildi, ailesi hep onunlaydı. Ama içindekilerini, hissettiklerini anlatamıyordu. Dışarıda bakıldığından çok öte içinde tükenmez bir yalnızlık nefes alıyordu. Kimseyi üzmemek için de anlatamıyordu. İçinde derin bir kırgınlık vardı. Uyuduğu yerden kalkmış, gücenmişliği gelmişti, kendini suçluyordu, hayata hiddetleniyordu. Kendisi de dahil olmak üzere herkese kızıyordu. İçinden bir ses duyuldu. İçindeki ses, affet. Ayşe, affedemem, hayır, hayır, ben bunu hak etmek için ne yaptım? İçindeki ses, hiçbir şey, affet, kendinle başla. Hak verme, onaylama ama affet. Bu yaşadıkların hiçbirisi senin suçun değil, eserin değil. Ayşe, bütün sonuçlarını ben yaşıyorum. İçindeki ses, affet. Yarı uyanık, yarı uyur halde uzandığı yatağında mırıldanıyordu. Annesi şaşkın bir halde onu anlamaya çalışıyordu. Çare bulamadığı yavrusuna acısını dindirmeyi ümit ediyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 161.